Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda tek parti dönemini takiben çok partili hayata dönüş ve Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950'de barışçı, sivil, adil yapılan bir seçimle iktidara gelişini, Demokrat Parti'li yılları, 27 Mayıs 1960'taki diğer darbelerin de anası olan ilk darbeyi, bu dönemde yaşanan ve devlette, orduda, hukukta, siyasette, toplumda yaşanan büyük tahribatı ortaya koymaya çalıştık. Bunu takiben de 27 Mayıs'taki fiilen Milli Birlik Komitesi'nin oluşturduğu rejimden çok partili hayata dönüş gayretlerini konuşuyoruz. Bunun ne kadar zor ve aynı zamanda daha sonraki yıllara tesir edecek vesayet rejiminin, biraz önce ifade ettiğim gibi 27 Mayıs'tan etkilenmiş cuntacı grupların, yeni darbelerin, darbe teşebbüslerinin yaşandığı demokratik kültürümüzde, demokratik hayatımızda büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemin içine girdiğimizi anlatıyorduk. Bu 27 Mayıs'tan sonra Milli Birlik Komitesi iş başındayken daha onlar kendi içlerinde bir bölünme yaşadılar. 13 Kasım'da 14'ler tasfiye edildi. Ama mesele bununla bitmedi. Onu takiben 61 yılın içerisinde Silahlı Kuvvetler Birliği adıyla yeni bir junta oluştu. Bu juntanın içinde de farklı junta grupları vardı. Bu geçiş sürecinde sık sık problemler yaşandı. İşte yeni darbe tehditleri söz konusuydu. Bu Silahlı Kuvvetler Juntası istedikleri türden neticeler çıkmayacağını anlayınca darbe tehditlerinde bulundular. Bu tehditlerin neticesinde Milli Birlik Komitesi'nin başkanı Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığına getirildi. Yine junta tehdidiyle, darbe tehdidiyle. İsmet İnönü de beklediği oyu almamasına rağmen darbecilerin, bu diğer juntacıların tehditleriyle başbakanlığa getirildi. Ama bu bile yeterli olmadı. Nihayetinde Silahlı Kuvvetler Juntası içerisinde yer alan Talat Aydemir grubu bir darbe teşebbüsünde bulundu. Bu darbe teşebbüsü bastırıldı ama bastırılırken aynı zamanda bir af vaadinde bulundu ve daha fazla kan dökülmemesi için. Fakat bu af sözü duyulduğu andan itibaren de o 27 Mayıs'tan sonra büyük haksızlıklara uğramış, çok tuhaf yargılamalarla mahkum olmuş ve toplumun %50'den fazlasının oyunu almış Demokrat Partililerin affı gündeme geldi. Bu beraberinde hani biraz önce anlattığım zemindeki o cuntacı, o cuntacılarla işbirliği yapan grupların, birazdan bahsedeceğim, hem cunta faaliyetlerine hem de toplumdaki kargaşaya, daha sonraki ortaya çıkacak şiddet olaylarının işaretlerini vermeye başlayan bir kompozisyon ortaya çıkarmıştı. Eski Demokrat Partililere kısmi af getiren yasa 18 Ekim'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aynı gün sabahı aftan yararların, Demokrat Partililerin tahliyesi başlandı. 28 Şubat'ta darbe girişiminde bulunan Talat Aydemir ve arkadaşlarının hükümetin, İnönü hükümetinin af sözü üzerine eylemlerinden vazgeçmesi ve ardından 30 Nisan'da çıkarılan bir af yasasıyla affedilmesi bir anda gözlerin yasadaki yargılamalarla, tırnak içerisinde söylüyorum, aslında juntanın talimatlarıyla mahkum edilen Demokrat Partililerin affını gündeme getirmişti. Bazı Adalet Partililer bu darbeci Talat Aydemir'in 22 Şubatçılarının affı ile Demokrat Partililerin affının aynı anda meclisten geçmesini istedilerse de burada juntacı grupların sert açıklamaları, tehditleri neticesinde bu gerçekleşmedi. Fakat böylece af meselesi gündeme girdi. Zaten hani girişte de ifade ettim, Demokrat Partililere yapılan büyük haksızlık toplumda bir reaksiyon uyandırmış ve onların affedilmesi lazım geldiği kanaati hasıl olmuştu. Bu arada bu karşılıklı açıklamalarla af sorunu bir içinden çıkılmaz mesele haline gelmeye başladı. Ve Başbakan İnönü 30 Mayıs'ta istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi koalisyon hükümetine böylece son verildi. Hükümet sorunu 25 Haziran'da İnönü Başkanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Bağımsızların koalisyonuyla bir çözüme bağlandı. Adalet Partisi dikkat edilirse dışlanmış durumda. Biraz da Demokrat Parti'nin asıl devamının Adalet Partisi'nde gerçekleşeceğinin anlaşılmasıyla beraber bu dışlamanın mantığı da anlaşılıyor. Demokrat partilerin affı konusu hükümetin kurulmasıyla beraber gündemden düşmedi. Tabii bir daha önce söylemiştik. Bu da ikinci koalisyon hükümeti oldu ve daha da parçalı bir koalisyon hükümeti. Koalisyonun böyle parçalı koalisyonun ortaya çıkmış olması da cuntacılarla işbirliği yapan grupları tahrik etmeye başladı. Onlar bir de netice aldıklarını, alabildiklerini görüyorlar. Hani Talat Aydemir darbe teşebbüsünde başarılı olmasa bile cuntacılar yaptıkları açıklamalarla hükümet kurup hükümet düşürebiliyorlar. İşte temel politikalara tesir edebiliyorlar, istemediklerini yaptırtmıyorlar. Bütün bunlar da o cuntacı grupları Talat Aydemir'in başarısızlığına rağmen tahrik ediyor ve ordunun içerisinde hala cuntacı gruplar var. Bu arada hükümet demokratik rejimi geçmişteki olayların etkisinden olabildiğince kurtarmak, tüm yurtta huzuru sürekli kılmak şeklinde bir amaçla Demokrat Partililere kısmi af getiren bir yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başladı. Böylece bu tabii biraz arkasında şu da var, bunu da söylemek lazım. Ortaya çıkabilecek Demokrat Partililerin affıyla yeni siyasetçilerin, yani daha doğrusu eski siyasetçilerin, bu karşı cephedeki özellikle Adalet Partisi'ndeki ilişkileri sarsması da bekleniyordu. Yani dolayısıyla af aynı zamanda karşı cepheyi, Demokrat Parti geleneğinden gelen kesimi hani birbirine düşünmek için de bir yol olarak da bulunmuştu. Maalesef böyle. Daha sonraki yıllar boyunca bunun birçok tezahürünü göreceğiz. Çünkü bu af meselesi burada başlayacak ama kolay kolay bitmeyecek. Yıllarca devam edecek, tartışmalar söz konusu olacak. Af konusu biraz önce ifade ettiğimiz gibi aynı zamanda bu cuntacı gruplar ve cuntacılarla ilişkili olan gruplarda reaksiyonlar ortaya çıkardı. 2 Ekim'de Ankara'da bu cuntacıların desteklediği bir grup Adalet Partisi Genel Merkezi'ne taşladı. Burada olaylar çıkmaya başladı. Sonraki dönemde siyasi tarihimize mal olacak olan işte şapkasını alıp kaçtı denir ya Süleyman Demirel'e. Bu baskın sırasında genel merkezi terk ettiği için böyle bir söz kaldı. Ama genel merkezi basan bir güruh karşısında ne yapılabilir? Onu da sizin takdirlerinize bırakıyorum. 5 Ekim'de yine Ankara'da altında Milli Devrim Ordusu imzası bulunan ve 27 Mayıs'ın kayıtsız şartsız korunacağını belirten bildiriler yayınlandı. Dikkat buyurun, Milli Devrim Ordusu. Yani bu kesinlikle cuntacı grupların işi ve ordu, hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başka bir ad altında bölerek kendi kontrollerinde olduğunu isar eden Milli Devrim Ordusu ifadesi. Bu sonraki dönemlerde sık sık kullanılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü bildirilerin kimler tarafından hazırlanıp dağıtıldığını araştırmaya başladı. Bu arada aynı bildiriler 8 Ekim'de İstanbul'da dağıtıldı. 9 Ekim'de üniversiteli gençler İstanbul'da bu grupla ilişkili olduğu o anlaşılan üniversiteli gençler af yok diye yürüyüşlere başladılar. Beyazıt'tan Taksim'e kadar yürüdüler. Yani dikkat buyurun, affı engellemek için Demokrat Partilerin haksızca yargılanıp haksızca mahkum edilmesi karşısında affı engellemek için cuntacı grupların desteğiyle yine üniversiteliler harekete geçirildi. Yani İstanbul'daki eylem yürüyüş ama Ankara'daki eylem en çok oy almış partinin, Adalet Partisi'nin basılması ve genel merkezinin işte yakılıp yıkılması eylemler de bunlar. Hani durumu vahametini anlatmak için özellikle altını çizmek istiyorum. Evet. Bu arada Adalet Partisi olup bitenler karşısında hükümeti istifaya davet edip Milli Koalisyon'a çağırıyor. Af kanunu meclis gündemine geliyor. 11 Ekim'de mecliste temsil edilen bütün partiler ve bağımsız milletvekilleri 27 Mayıs'ın bir devrim olduğunu ve kışkırtıcı ve yıkıcı olayları doğru bulmadıkları yolunda bir açıklama yaptılar. Yani hem bu olaylara tasvip etmiyor gibi davranıyorlar ama hem de aynı zamanda bu olayları meydana getiren gruplara taviz vererek 27 Mayıs bir devrimdir demek zorunda kalıyorlar. Ertesi gün af yasası tasarısı Millet Meclisi'nde büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Senato'ya gitti. O zaman Cumhuriyet Senatosu da vardı. Parlamento iki kanatlıydı. Cumhuriyet Senatosu'ndan geçmesi gerekiyordu. 14 Ekim'de bazı gazete ve dergilerde Milli Devrim Ordusu imzalı ikinci bir bildiri yayınlandı. Bu gazetelere gönderildi. Bildiri de şöyle deniyor. Yani cuntalar faaliyette. Artık karşılıklı bildiriler yayınlanıyor. Menderes dönemini geri getirmek isteyen gericilere dur demek üzere bir Atatürk ve devrim ordusu kurulduğu açıklanıyor. Başta İnönü var. İnönü'ye karşı Atatürk ve devrim ordusu kurulmuş oluyor. Memleketin Menderes artıkları, komünistler ve ırkçılardan temizlendiği gün huzura kavuşacağı söyleniyor. 27 Mayıs'la İsmet Paşa'ya karşı hareket hazırlayanların yok edileceği duyuruyor. Yani bir yandan İsmet Paşa'ya karşı bir hareket yapıyorlar. İsmet Paşa başbakan. Diğer yandan da İsmet Paşa'yı korumak üzere hareket ettiklerini söylüyorlar. Tam da karşılarına alamıyorlar. Gerçekten hep anlatmaya çalışıyorum. 27 Mayıs darbesiyle nasıl dengelerin bozulduğunu, siyasi kültürümüzün nasıl zehirlendiğini bu örneklerde görmek mümkün. Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi'nden geçen kısmi af yasasını 16 Ekim'de kabul ediyor. Aynı gün bu sefer başka bir bildiri yayınlanıyor. Altında Aykurtlar diye bir imza var. Aykurtlar. Değerli dinleyiciler, bunların birçoğu ne yazık ki daha sonraki siyasi tarihimize yeterince derc edilip anlatılmamıştır. O yüzden biz bu darbelerle ilgili olarak hafızamız tam teşekkül etmediğinden yeterince hesaplaşıp yüzleştiğimizi de söyleyemeyiz. Yani buradaki bu programın maksatlarından birisi de zaten bu darbelerle hesaplaşma, yüzleşme, bunun için de hafızamızı tazeleme ve böylece demokratik hukuk devletine sahip çıkma mantığını vurgulamak. Bildiriye dönersek Aykurtlar adıyla bir yeni bildiri yayınlanıyor. Şöyle deniyor. Aykurtların Türk gençliği adına hareket ettikleri söyleniyor. Türk ordusundan başka ordu tanımadıklarını, yani bu Milli Devrim Ordusu'na karşı bir bildiri hazırlanmış oluyor. Aykurtlar, Türk ordusundan başka ordu tanımadıklarını, gerçek Atatürkçü ve vatanseverlerin ulusu parçalamak istemeyecekleri, Atatürkçü maskesi taşıyan Milli Devrim Ordusu mensupları ile kızıl propagandası yapan gazeteleri uyarıyoruz deniyor. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 17 Ekim'de af kanununu onaylıyor ve 18 Ekim'de resmi gazetede yayınlıyor. Kanuna göre bütün siyasi mahkumların mahkumiyet sürelerinden 4 yıl indirim yapılıyor. Bu durumda 4,5 ile 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılan 275 kişi kanundan doğrudan, 7 yıl hapis cezasına çarptırılan 8 kişi de adli bir araştırmadan sonra tahliye ediliyor. Siyasi mahkumların tahliyesine 18 Ekim sabahı başlanıyor ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata saat 13'te tahliye işlemlerinin tamamlandığını açıklıyor. Öte yandan af kanunu tasarısını çıkartırken bildiriler yayınlayan Milli Devrim Ordusu ve ona karşı bildiri yayınlayan Aykurtlar isimli gruplar bu tarihten sonra ortadan kayboluyorlar. Bunların yerine yeni gruplar gelecek. Ama bu grupların ordu içerisindeki cuntaların, junta mücadelelerinin karşılıklı ya da cuntaya karşı mücadele eden grupların kullandığı argümanlar, isimler olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu arada o durumu, harareti anlatmak için Aralık ayında yapılan bir Türk İş mitinginden bahsetmek isterim. Türk İş 22 Aralık'ta komünizme ve demokrasiye aykırı akımları kınamak amacıyla Ankara Tandoğan'da bir miting düzenliyor. Türk İş Başkanı Seyfi Demirsoy burada yaptığı konuşmada mitingin gerekçesini hazırlayarak Türk işçilerinin demokrasi dışında hiçbir rejimi kabul etmeyeceklerini söylüyor. Adalet Partisi, CHP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye temsilcilerinin birer konuşma yaptıkları mitingde Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, komünizmin olduğu her yerde faşizm de vardır sözünü kullanınca kendisine büyük tepki gösteriliyor. Cenkçi bunun üzerine konuşmasını kahrolsun komünistler diye bitiriyor. Tabii senatörlerden Mucip Ataklı, yani tabii senatör dediğimiz Milli Birlik Komitesi'nde görev almış, 27 Mayıs'ı yapmış ve daha sonra onları garanti altına almak için hayatları boyunca senatör olarak ilan etmiş. İşte 27 Mayıs'ın garipliklerinden, 27 Mayıs Anayasası'nın garipliklerinden birisi de bu. Bir isim asker, darbeci Mucip Ataklı'nın konuşması sırasında mitinge katılanlar ona hitaben kahrolsun milli devrim ordusu şeklinde sloganlar atıyorlar. Yani onunla ilişkili görüyorlar demek ki, 27 Mayıs'çılarla ilişki görüyorlar. Ama halk, mitinge katılanlar açıkça milli devrim ordusu kahrolsun diye slogan atıyor. Daha sonra mitingde bir takım işte dergiler dağıtılıyor vesaire, böyle sona eriyor. Enteresan olan taraf işte artık siyaset öngörülmeyecek şekilde hareketlenmiş durumda ve bir yandan bu işte cuntacı gruplar, diğer taraftan onlarla işbirliği halinde yeni yapılanmalar ortaya çıkıyor. Bu çerçevede Sosyalist Kültür Derneği kuruluyor. Bu Sosyalist Kültür Derneği sosyalist düşünceyi ülke şartları içinde değerlendirerek geliştirmek, sorunlara bu çerçevede bir çözüm bulmak amacıyla bir bildiri yayınlıyor. Derneğin içerisinde Osman Nuri, Torun, Erdoğan Alkin, Sadun Aren, Türk Kayatı, Şevket Süreyya Aydemir, Doğan Avcıoğlu, Müşerref Hekimoğlu, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İdris Küçük Ömer, Mümtaz Soysal, Mahir Kaynak, Cahit Tanyol gibi isimler var. Bu isimlerin birçoğu daha sonraki yıllarda, mesela bu 60'lı yıllar boyunca bu ordudaki cuntacılarla ilişkileri olan ne yazık ki isimler olacak. O, özellikle 12 Mart'a doğru giden dönemde 9 Mart darbesini hazırlayan, cuntasını hazırlayan isimler olacaklar. Ve yani demokrasi dışında yollar arayan bir eğilim var burada. Bunlar hızlı kalkınmak amacıyla çok partili hayatın buna bir engel olduğunu, Sovyetler Birliği'ndeki planlı kalkınmanın benzeri bir modelle bir tek parti, Devrim Partisi adı altında otoriter bir yönetimle kalkınmanın mümkün olacağını, çok partililiğin, fazla partililiğin işleri aksattığını, işte gericilere fırsat verdiğini falan filan iddia ediyorlar. Bunlar önümüzdeki dönemde yeniden ele alacağız ama derneğe kuruluş bildirisine dönelim. Hızlı nüfus artışı karşısında üretimdeki yetersizlik vurgulanıyor, gelir dağılımındaki bozukluk vurgulanıyor ve hızlı kalkınmanın önemine vurgu yapılıyor. Cumhuriyetin sınıfsız bir toplum yaratma idealinden, sınıf farklılıklarına karşı olduklarından bahsediliyor. Demokrasinin sağlanamadığından, düşünce hürriyetinin gerçekleşmediği eleştiriliyor ve aydınların yeni bir çözüm modeli arayışında olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi bu çözüm modeli arayışı öyle demokratik bir yere varmış varacak gibi değil. Tek parti diktatörlüğünün ideolojik bir kisveyle yeniden sunulması, yani o dönemin Sovyet sisteminden veya işte o dönem Orta Doğu'da ortaya çıkan bazı tipi rejimlerden bu manada bir farkı yok. Bazı rejimleriyle, düşüncesiyle, bazı partisiyle ortak bir paydalarının olduğu söylenebilir. Ama neticede nereye giderse gitsin demokrasiye gitmeyecek bir çözüm yolundan bahsediyor bu Sosyalist Aydınlar grubu. Evet, devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Dünden yarına program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
Dünden yarına Türkiye.